Ayrım 42. 3. Bölüm. Divan Edebiyatını Savunmalar. Sayfa 323. A. Çağıyla Uyumluluğu. Divan Edebiyatı savunmalarının başında, yaşadığı çağın gerçeklikleriyle uyuşup uyuşmadığı noktasında ortaya çıkan olumlu sonuçlar yer alabilir. Çünkü bu uyum, onun devre içinde değerlendirilmesi gerektiği konusunda işe yarayacaktır. Bu, eleştiri mantığına da oldukça uygundur. Eleştirinin sağlıklı bir zemine oturabilmesi için sözü edilen eserin kendi dönemindeki genel geçer ölçülere göre ele alınması şart değilse bile önemlidir. Necip Fazıl, Abdülhak Hamit'le ilgili bir araştırmasında "Devrini izah etmeden sanatkarı izah edebilmenin imkanına akıl erdirilemez." diyor. Dipnot 1. Necip Fazıl Kısakürek, Abdülhak Hamit ve dolayısıyla S1. İzahla eleştiri aynı anlama gelmez ama birbirini bütünler. İzah edilemeyenin eleştirilmesi hiç mümkün değildir. Cemil Sena bu çağıyla uyumlu olma konusunda önce bir genelleme yapıyor. Mamafi her devrin lisan ve edebiyatı o devrin ihtiyaç ve ihtirasına tekabül eder. Çağın ihtiyaç ve ihtirası sonucu oluşan sanat ve edebiyat elbette o, İhtiyaç ve ihtirasları doğuran kültürle de uyum halindedir. Sena'nın şu cümlesinde isim olarak divan edebiyatı yoktur ama kullanımın çerçevesi onu da içine alacak durumdadır. Sayfa 324. Eskiler devirlerini doyurdular ve öldüler. Dipnot 2. Edebi anketimiz. Bay Cemil Sena'nın fikirleri. Varlık Dergisi 15 Aralık 1934 N35 S169. Sena, önceki genellemesi doğrultusunda kendi çağından öncekilerin devirlerinin ihtiyaç ve ihtiraslarını doyurduklarını söylemekle çağıyla uyumluluklarını dile getirmiş oluyor. Yazısının devamında "Kıymet hükümlerini kendi devirlerine göre düşünmek gerekir." diyerek kendi devrinin kıymetleriyle uyumlu olup olmadığının önemine dikkat çeker. Dipnot 3. AG S169. Fethi Seçkin de divan edebiyatı milli kültür bakımından da çok kıymetsizdir gibi bir suçlama tavrıyla kaleme aldığı yazısında, çünkü o din ve ümmet kavramları, mefhumları yönünde benliğini, milliyetini unutmuştu, diyor. Dipnot 4. Fethi Seçkin, Divan Edebiyatının Dil Bakımından Kıymeti. Toplantı Dergisi Ocak 1936 N14 S2. Konuyu milli kültür ve milliyet doğrultusunda ele aldığı için böyle bir yaklaşımda bulunuyor. Halbuki divan edebiyatının din ve ümmet kavramları yönünde geliştiğini kendi söylüyor. Din kavramı ölçü alınan bir değerlendirmede sonucun divan edebiyatı lehine çıkacağı kesindir. Fethi Seçkin'in değerlendirmesinde merkez kavram milli kültür ve milliyet olduğu için din ve ümmet kavramlarının gölgesinde olmayı suçlama tavrı var. Halbuki aynı kavramlara din ve ümmeti merkez alan bir bakış sonucunda tablo değişiyor. Divan edebiyatı olsun, tanzimat edebiyatı olsun tesir altında kalmış edebiyatlardır. Bu yüzden gayrimilli addedilebilirler. Fakat o zamana göre millidirler. Bu bir zaman meselesidir. Dipnot 5. Neye Sefa Coşkun. Milli bir edebiyat yaratabilir miyiz? S-136. Mehmet Asım'ın bu değerlendirmesinde zaman meselesi olarak öne çıkarılan aslında bir kültür ve uygarlık meselesidir. Divan edebiyatı döneminde geçerli olan din kültürü de kendi yapısı gereği bir milli kültür ve milliyet oluşturmuştur. Ama onun varoluşuyla tanzimat sonrası ortaya çıkan milli kültür ve milliyetinki aynı özellikler taşımaz. Sayfa 325. Hem Fethi Seçkin'e hem de Mehmet Asım'a göre bu doğrudur. Seçkin'le hemen hemen aynı görüşleri paylaştığını gördüğümüz Hasan Ali de "Edebiyat ve Devrin Umumi Görüşleriyle Münasebeti" adlı bir başlık altında "Her çağda ve her yerde sanatın bütün dalları gibi edebiyat da o çağ ve yerdeki yaşama, ölüm ve her ikisine bağlı bilgilerden kök alır" diyor. Dipnot 6. Hasan Ali Yücel, Türk Edebiyatına Toplu Bir Bakış, S-141. İfadede, her ne kadar kültür söz konusu değil gibi ise de verilen açıklayıcı örnek, Bu görüşün asıl kültürel bir etkiyi anlatmak için söylendiği ortaya çıkarıyor. Mesela 18. asırda Almanya'da yetişen Goethe'nin eserlerine o çağlardaki ilim ve felsefe bilgilerinin izleri ne kadar bellidir? 19. asırda ispatçı, pozitiviste bir felsefe kurulmamış olsaydı, Fransa'da gerçekçi, realiste bir romancı olan Zola'nın yetişmesi mümkün olur muydu? Dipnot 7. AGS 141. Yazı şöyle devam ediyor. Aynı tesir divan edebiyatı için de var olmuştur. Hemen hepsi medreseden yetişmiş veya o yoldan bilgilenmiş olan bu şairler, yaşadıkları çağın ilim ve felsefesiyle yorulmuşlar, eserlerinde bu kaynaklardan birçok anlatma vasıtaları alıp kullanmışlardır. Dipnot 8. AGS 141. Divanının ön sözünde şairliği tamam etmek için tefsir ile hadisten hendese ile felsefeye kadar öğrendiğini söyleyen Fuzuli, ümmet devri için hemen her şairin tuttuğu yolu göstermiş oluyor. Dipnot 9. AGS 142. Halbuki aynı kitabın daha ileriki sayfalarında Yücel, divan edebiyatını incelerken onun dil, milli ve beşeri kıymet, klasik olma ve estetik yönünden hiçbir değer taşımadığını söylüyor. Dipnot 10. AGS 148-154. Yücel, divan edebiyatını savunma konusunda çağıyla uyumluluğu kabul eder. Ancak batıya yönelmiş bir Türk toplumunun kazanmaya çalıştığı yeni değerler doğrultusunda da söz konusu değerlendirmeyi yapar. Sayfa 326. Kitabının daha başlangıç bölümünde ilk alt başlık ve altında yer alan iki paragraf, edebiyatın kendi çağına göre ele alınması gerektiği konusunda başka türlü yorumlamaya imkan bırakmayan açık bilgiler vermektedir. 1. Cemiyet hayatına göre edebiyat. Edebiyat, diğer içtimai müesseseler gibi hayat tarzlarının mahsulüdür. İnsanlar her türlü duygu ve düşüncelerini onlara uygun kalıplar içinde anlatmaya çalışırlar. Halbuki bu kalıplar cemiyettedir. Konuşurken, yazarken, hatta kendi kendimize düşünürken kullandığımız kelimeler, biz doğmadan önce içine girdiğimiz millette esasen yaşamakta olan kişilerden ibaret midir? Şu halde, edebiyatımızın en eski zamanlarından bugüne kadar ne gibi safhalar gösterdiğini, tarihte nasıl bir akış takip ettiğini görebilmek, meydana gelen edebi hareketleri şeniyetlere uyar bir şekilde ortaya çıkarmak için yürüme noktamız içinde doğdukları cemiyet hayatı olmalıdır. Dipnot 11. AGS 5. Hem bu gerekliliğe inanan hem de divan edebiyatını 1930'lu yılların kendi gerçeklikleri doğrultusunda değerlendiren Yücel, sonuçta kıymetsizliğini söylemekle kendi içinde çelişkiye düşüyor. Çünkü onun kullandığı gerçeklik divan edebiyatının değil, değerlendirme sırasında geçerli olan gerçekliktir. Yusuf Ziya, kendisiyle yapılan bir konuşmada divan edebiyatının çağıyla uyumluluğu konusunda şunları ifade ediyor. Divan edebiyatı bir medeniyet eseridir. Türklerin Arap ve Acem medeniyetlerine hayran olarak kurdukları İslam medeniyeti içinde bir de ümmet edebiyatı teşekkül etmiş. İşte divan edebiyatı bu devrin kendine mahsus edebiyatıdır. Dipnot 12. Ne Safa Coşkun. Milli bir edebiyat yaratabilir miyiz? S. 73. Sayfa 327. Divan edebiyatının gerçekliği bu alıntıdan, hatta Yücel'in kendi kitabından yapılan alıntılardan da anlaşıldığı gibi kendine mahsustur. Falih Rıfkı bu kendine mahsus gerçekliğin divan edebiyatına olduğu gibi yansıdığı yolundaki görüşünü belirtmek için Osmanlı kültürünün büyük ve tam bir eseri olan divan edebiyatı nitelemesini kullanır. Dipnot 13. Yaşar Nabi Nayır, Falih Rıfkı ile Mülakat, Varlık Dergisi 15 Ocak 1934, N13 S196. Divan edebiyatının kendi çağıyla uyum içinde oluşunun bilinmesine rağmen ondan başka özellikler beklemek, yani onun milli, saf Türkçe ile yazılmış ve klasik olarak görmeye çalışmak, A. Kutsi Tecer'e göre demagojik neşriyatın işi olabilir. Yazısının bir yerinde konuya şöyle bir açıklama getiriyor. Bu kabil iddialar dikkat edilirse zamanını alakadar eden büyük siyasi temayüllerin tesiri altında görülür. Dipnot 14. A. Kutsi Tecer. Halk Edebiyatı ve Folklor. Kalem Dergisi, Mayıs 1938, N3, S99. Bu sosyal ve politik kanaatler batılılaşmanın bir gereği olarak ortaya çıktığı için Batı uygarlığının belirlediği kavram ve kavram içerikleri gündemde olacak, divan edebiyatı da bunlardan kendi payına düşenleri alacaktır. Yani Tecer'in ifadesiyle edebiyatçılar bu kanaatlarını kendi sahalarına teşmil edeceklerdir. Dolayısıyla bu türlü yaklaşımlar doğrudan kültürel bir çatışmayı anlatmış olur. Yoksa divan edebiyatının kendi kültürünün verileri olan kavramlarla değerlendirilmesi durumunda olumlu sonuçlar alınabilir. Çağıyla uyumluluk, başka çağlardaki gerçekliklerin yedeğinde gelişen kavramlarla yapılmış suçlama ve savunmaları bir kenara bırakmak, asıl kendi çağındaki gerçekliklerle değerlendirmeye çalışma olabilir. Divan edebiyatını suçlayanlardan ve savunanlardan verilen örneklerin hepsinde de onun kendi çağının bilimi, uygarlığı ve sosyal hayatı ile ilgili olduğu, uyuştuğu belirtilmektedir. Sayfa 328. Necip Fazıl'a göre bu cemiyetin hassasiyet kalitesi Fuzuli'de, ustalık ve estetiği Baki'de, kuru mantık ve aklı Nabi'de, belagat ve tezyifi Nef'i'de, şive ve zerafeti Nedim'de, irfan ve inceliği Şeyh Galip'te ve bu şartların hepsi başka başka mikyas ve kıraatlarda hepsindedir. Dipnot 15. Necip Fazıl Kısakürek. Mahzara. Türk Ortaçağ Sanatkar ve Entelektüeline Kısa Bir Bakış. Ağaç Dergisi, Mayıs 1936. N3 S2. Burada hassas ruh, sanat ustalığı, kuru mantık, belagat, tezyif, zerafet, irfan ve incelik gibi kavramlar ancak divan edebiyatı estetiği içinde gelişen bir sanatta belirleyici ifadeler olabilir. Eleştiride birinci adım olarak sanatın kendi çağına özgü yapısını belirlemek, sonra da bu çerçevede söz konusu eserin bir değerlendirmesini yapmak mümkündür. Kısakürek, yakalayabildiği divan edebiyatı kavramlarının hangi sanatçılarda bulabiliyorsa onu belirleyici bir nitelik olarak kullanmakla bir çağıyla uyum açılımı gösteriyor. O, bahtını ortak ettiği cemiyet devam ettikçe bütün zafer ve haşmetiyle yaşadı ve cemiyet ana planını kaybeder etmez bütün heyetiyle göçtü. Dipnot 16. AGS2. Cümlesiyle de cemiyetle sanatın arasındaki kesin ilgiye dikkat çeker. Bu aynı zamanda çağ ve sanat arasındaki ilgi demektir. Divan edebiyatı, 6 asır gibi çok uzun süren bir edebi çığır olarak sürekli kendi sanat cephesini aynı doğrultuda beslemiş, dolayısıyla oturmuş bir sanat telakkisine ulaşmıştır. Yaşar Nabi'nin deyişiyle bu kadar uzun bir dönemde bir eskilik, yenilik meselesi hemen yok gibidir. Özellikle ve her şeyden evvel şiirin tabii olduğu kaidelerde hiçbir değişiklik yoktur. Dipnot 17. Yaşar Nabi Nayır. Eski Yeni Davası. Varlık Dergisi, 1 Haziran 1940. N166, S545. Burada çağıyla uyumda dikkate alınacak kavramlardan biri daha ortaya çıkıyor. Şiirin tabii olduğu kaideler. Hangi kavramla ifade edilirse edilsin sonuçta aynı noktaya geliyoruz. Sanatın kendi çağının bir gerçekleştirimi halinde tabii olduğu bir kaideler bütünü vardır. Sayfa 329. Çağıyla uyumlu olmaktan söz ederken de bir edebiyat ve sanat olayı alarak onları ilgilendiren gerçeklikler, kaideler, gelenekler anlaşılacaktır. Yalnız bu gerçekliklerin ve kaidelerin kendi varoluşlarını bozmayan kavramlarla ifadesi önemlidir. Tersi bir durumda gerçekliğin kendisi çarpıtılmış olacağından edebiyatın ona uyum sağlayıp sağlayamadığının hiçbir değeri kalmaz. Divan edebiyatının estetiği deyince onun kaideleri, sanatının temelleri anlaşılacaktır. Ama Yücel'e göre bu bir kelime oyunundan başka bir şey değildir. Hakiki hayat ve varlıklarla şairlerin alakalarını kestirmiş, onlara kelimelerden kurulmuş bir uydurma alem yarattırmıştır. Dipnot 18. Hasan Ali Yücel, Türk Edebiyatına Toplu Bir Bakış S. 152. Kelimeci, yani anlamanın karşılığı olmayan bir zan dünyasının ifadesi. İfadesi var, kendi yok. Halbuki bu ifadesi olan şeyler, İslam kültürü çerçevesinde düşünüldüğünde kendisi olmayan değildir. Var olduğuna göre kelime oyunu belirlemesi de askıda kalacaktır. Belki anlatılanlar aynı varoluşlardır ama bir uygarlığa göre doğru, öbür uygarlığa göre yalan olan bir konum söz konusudur. Uydurma bir alem, Yücel'in bakış çerçevesini oluşturan uygarlığın görememesi sonucu böyle anlatılıyor. Yoksa din, tasavvuf gerçekleri, çağdaş uygarlığın böyle yok sayacağı alemleri haber eder. Onları anlatmak için de hala sözlüklerde yerini koruyan kelimeleri kullanır. O kelimeler kendi başlarına yeterli olmadığı için şairler onlardan değişik terkipler yaparlar. Bizim oyun gibi algıladığımız o terkipler o alemin anlatımı için birer araçtır. Ama bizde o alemin karşılığı olmadığı için onu yalnızca oyun olarak görürüz. Aynı terkipleri kendi gerçeklikleri doğrultusunda ele alınca yanıldığımızı anlarız. O sonsuz ve derin alem uydurma değil, gerçektir. İdeler dünyası da dedikleri o alem belki daha gerçektir. Ama o dünyayı bir kenarından yakalamak şartıyla. Sayfa 330. Yücel bu durumda çağının gerçekliğini kendi döneminin kavramlarıyla örtbas ediyor. Eyüboğlu'na göre bu dünyanın yalan veya doğru olması aslında şairin kendini ilgilendirmelidir. Kendi icat ettiği dünyaya inanmak veya inanmamak şairin mahrem dünyasına ait bir meseledir. Bize kalan kendisi değil, şiiridir. Dipnot 19. Sabahattin Eyüboğlu. Yeni Türk Sanatkarı yahut Frank'ten Türk'e Dönüş İnsan Dergisi Nisan 1939 N1 S37. Bu sanata, sanatın kendi kuralları içinde yaklaşmak gereklidir demeye geliyor. Belki bu kadar da ilgisiz olamayız denebilir. O zaman da hiç olmazsa inceleme konusu olanın kendi gerçekliklerine saygı duymak gerekir. Şeyh Galib'i anlatan Tarlan, hayal itibarıyla yüksek, dipnot 20, sayılan şairin bu özelliğini, onun uydurma bir dünyanın kurucusu olduğuna değil, yaratıcı muhayyilesine bağlıyor. Dipnot 21. Dipnot 20. Doktor Ali Nihat Tarlan, Şeyh Galip, Hayatı ve Şiirleri, CHP Konferansları serisi, Kitap 3, S6. Dipnot 21, AG, S6. Yazısında bunu birçok örnekle açıkladıktan sonra konuyu şöyle bağlıyor. İşte Şeyh Galip'in üslubu budur. Yani muayyen mefhumlar üzerinde asırların geçmesi ve birçok şairlerin onlar üzerinde işlemeleriyle hasıl olan genişliğe ve zenginliğe Galip tevarüz etmiş ve mahdut hecelerden mürekkep olan mısra içine bu cidden geniş tahayyülleri renkli bir ifade ile sıkıştırmıştır. Dipnot 22. AG S15. Tarlan, Şeyh Galip'in çok defa en müdekkik nazarları bile aldatacak, aciz bırakacak muğlakiyet arz edeceğini söyler. Dipnot 23. AG S6. Ama ondaki bu, Yücel'in kelime oyunu olarak gördüğü kelime bileşiklerini çağının gerçeklikleriyle anlamaya çalışma sonunda nasıl geniş ve farklı bir dünyayı gündeme getirdiğini ortaya koymaya çalışıyor. Şeyhi Divanını Tetkik adlı kitabında bu alemi ideal alem olarak niteleyen Ali Nihat, idealizmi, adi ve mahsus alem yerine fikir mahsulü ideal bir alem ikame etmektedir diye tanımlar. Dipnot 24. Doktor Ali Nihat Tarlan, Şeyhi Divanını Tetkik, S61. Ona göre bu alem hissi tecrübelerle elde edilen kanunlardan başka kanunlara tabidir ve realite ile alakadar değildir. Dipnot 25. AG S62. Yalnız realiteyi tamamlar. Divan edebiyatı estetiğinde realite mahsus ve aldatıcı alemdir. Bir noktada dikkatimizi çeken Ali Nihat bu ideal kavramını garp idealizminden özellikle ayırır. Sayfa 331. Onun ifadesine göre Batı'da ortaya çıkan kavram çatışmasının tersine İslam kültürü içinde gelişen idealizm, realizmi bütünleyen bir kavramdır. Bunlar, divan edebiyatının anlatımında kendi kavramlarını kullanmanın, onu doğru ifade etmenin temel şartı olduğunu gösteriyor. İslam metafiziği içinde duymuş ve düşünmüş ve aralarında Süleyman Çelebi, Fuzuli, Baki ve Şeyh Galip gibi büyükler yetişmiş divan şairleri, dipnot 26, bu duygu ve düşüncelerini çevreleyen kültürün gerçeklikleriyle uyum içinde bir edebiyat oluşturmuşlardır. Farklı ölçeklerle değerlendirdikleri için ağır suçlamalarda bulunanlar da içinde olmak kaydıyla hemen herkes bu uyumu kabulleniyor. K. Tansel bu çağıyla uyum konusunda bir genellemeye sığınarak, her sanatkar kendi devrinin adamıdır ve devrinin telakkileri hayat görüşü içinde tetkik edilmesi lazımdır, diyor. Dipnot 27. K. Tansel, Baki ve Divan Edebiyatı, Burdur Dergisi, Aralık 1939, N. 11, S. 12. Sanatkarlar için gerekli olan bu paralellik, edebiyatlar dolayısıyla divan edebiyatı içinde geçerlidir. Son olarak Tanpınar'ın bu uyumla ilgili tespitine yer verelim. O zaman birdenbire bugünün yoksulluğu içinde kahramanları, hatıraları, efsaneleri, büyük mimari abideleri, nesillerin sükun ve ruhaniyet ihtiyaçlarını tatmin etmiş aydınlık peyzajları, bütün bir alem şiirle, musikiyle, küçük, büyük, diğer sanatlarıyla olgun ve tam bir zevkin, hakim bir dünya görüşünün, tamamıyla bize mahsus bir zaman tasarrufunun hüküm sürdüğü yekpare bir alem meydana çıkacaktır. Dipnot 28. Profesör A. Hamdi Tanpınar, Milli Bir Edebiyata Doğru, CHP Konferansları Serisi, Kitap 19, S. 44. Sayfa 332. Bu alemin dar, küçük ve cahil kaldığı noktaları vardı. Fakat tamdı, yekpare idi ve her köşesini kendimiz tanzim etmiş ve onu tanzim ederken manevi benliğimizi vücuda getirmiştik. Dipnot 29. AG S 42. Bir şiir dili vücuda getirmiştik ki istinad ettiği unsurlar itibariyle çok suni olmasına rağmen harikulade renkli, nüanslı ve tedaileri itibariyle çok zengindi. Kadim efsanevi Asya tarihiyle, itikatlarıyla, etnik hususiyetleri, adetleri, örfleri ile, peyzajı ile, masallarıyla ve her dokunduğu şeye bir masal ve hülya çeşnisi sindiren bin türlü hususiyetiyle bu dili bir telkin ve tedai hazinesi gibi besliyordu. Ve bu şiir dili tarih boyunca dövülmüş, incelmiş, renk bulabilen bir musikisi, bir ifade tarzı, mevzuna yatışı, eşyası ve canı kavrayışı vardı. Dipnot 30. AG S 42. Divan edebiyatının yetiştiği böyle kendine özgü bir dünyası ve o kültür çevresinin kendi iç özelliklerinin yansımasıyla ortaya çıkan sanat telakkisi, kendi kavramlarının çağrıştırdığı anlamlarla düşünüldüğünde tam uyum göstermektedir. Bu bakımdan Osmanlı edebiyatı bağlı olduğu cemiyetin durgun ve hareketsiz seyrini takip ederek pek yavaş, bu itibarla da pek güç fark edilir bir istihaleye tabi olmuştur. Dipnot 31. Yaşar Nabi Nair, Eski Yeni Davası, Varlık Dergisi, 1 Haziran 1940, N 166, S 545.